Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la evlilikleri ve eş ilişkileri konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, geçtiğimiz programda tatsız bir mesele olarak boşanma meselesini konuşmaya başlamıştık. Hayatın gerçeği, hayatın içinde olan ve çok da önemli olan bir mesele. Sağlıklı olması durumunda çok az yaralara sebep olabilen, yüce yaratıcının, Allah-u Teala'nın da hoşlanmadığı ama helal olan bir mesele. Bunu konuşmaya başladık. Önemsiyoruz bu meseleyi de. Evet, buyurun hocam. Söz sizde.
Yani boşanma meselesinde cidden de bazı çiftlerin boşanması gerekiyor. Bazılarının boşanması sosyal dinle kendi kararları olsa bile yanlış gibi görünüyor. Akıllıca karar değil. Birçok da ortalama da çelişkili veya boşananlar açısından bir uçta kurtuldum duygusu yaşanırken bir şeyde ya başımıza ne kötü şey geldi duygusu yaşanıyor. Çoğu kısım ise daha çelişkili duyguların olduğu bir hal oluşuyor. Toplumsal düzeyde de aile bir değişim içinde idi. Bütün dünyada ailede bir trend vardı. Aileler giderek küçülüyordu. Evlilik yaşları giderek uzuyor, yükseliyor. 30'lu yaşlara dayanmaya gidiyor batıda. Bizde de 26-27'lere dayanmaya başladı ortalamalar. İşte aile, çocuk sayısı azalıyor. Bunlar ailedeki değişim trendleri. Çekirdek aile çözülüyor, daha küçük aileye dönüşüyor. O yüzden aile konusunda bir daha fazla konuşmamız gereken meseleler var. Evlilikle, aileyle ilgili konuşmamız gereken en önemli mesele evliliklerin iyi seviyesini arttırmak. Daha iyi hale nasıl getirmek? Ama aynı zamanda konuşmaktan da kaçmamamız gereken şey de boşanma meselesi. Çünkü benim kanaatim bir toplumsal düzeyde bir optimal boşanma düzeyi dediğimiz bir mesele var.
Evet.
Yani öyle bir oran olmalı ki bu. Fazlası fazla, azı az, bu bir toplumsal denge sağlıyor diyebileceğimiz bir şey. Böyle sabit oranlar bulmak kolay değildir. Ama hani en azından çok büyük trajedi veya büyük yol açmayacak bir düzen olursa bir şekilde sistem daha iyi işler diye düşünüyorum. Bireyler açısından da doğru karar, yerinde karar dediğimiz bir şey. Bazı eşler cidden de boşanmaları gerektiği halde boşanma kararı almakta zorlanırlar. Bazılarının biraz boşanması fazlaca bencil veya keyfi, bilgece değil diyebiliriz. Şimdi
belki hocam, o zaman hani bu aslında çok rasyonel olmayan, aslında belki böyle bir süreçten sonra boşanmak meselesi gündeme geldiğinde ve boşandıktan sonra kişileri bekleyen bazı sonuçlar olabilir. Biraz bu sonuçlar üzerine konuşmaya çalışsak neler oluyor? Yani kişinin psikolojik olarak, sosyal olarak, hatta bedensel olarak, fiziksel sağlık açısından olası sonuçları neler olabiliyor diye biraz bunu da konuşalım.
Birkaç tane temel mesele var Feyzullah bu şeyde. Bir, ruhsal etkiler. İki, bedenimizi boşanma süreçleri nasıl etkiliyor? Üç, ekonomimizi nasıl etkiliyor? Dört, çocukları nasıl etkiliyor? Şimdi psikolojimizi nasıl etkiliyor? Aslında biraz önce de söyledim. Az bir çiftte, belli bir çiftte çok şükür rahat nefes alabiliyorum tarzında bir rahatlama yaşıyor. Cidden de evliliği berbat, acı çeken, şiddet gören, zulüm olan, artık eziyet haline gelmiş kişiler bir kısmı boşandığı zaman hani çok şükür diyebileceğimiz bir tepki veriyor. Mesela işte şiddet uyguluyor, evin parasını kumarda harcıyor, çocuklara kötü davranıyor, tedavi olmayan bir alkolizm olan adamlar, yüz kızartıcı suç işleyenler gibi kişilerde bunlarda bir yani çok şükür tepkisi oluşuyor. Ama bir yandan da diyelim ki özellikle de boşanmanın tek taraflı olduğu, işlerden bir tanesinin evliliğin dışına çıkıp bir nevi terk ederek boşandığı türlerde ise bir tarafta büyük bir terk edilme acısı oluyor. Aslında boşanma ama hani iki taraflı boşanmadan çok terk edilmenin getirdiği bir boşanma veya böyle hani bir inatlaşmanın getirdiği bir boşanma. Kişi aslında yanlış iş yaptığını düşünüyor. Veya duygusal bağları var ama bir takım sorunlar var, çözülemiyor. Ona bağlı boşanıyorlar ama aslında arkasından bir hüzün oluşturuyor.
Ya da yılların boşa gitti.
Evet. Zaten şimdi ne olursa olsun bir de ortada kesim var. Haklı haksız yıllarının boşa gitmesi, başarısız olduğu hissi. Yani acaba öyle olmasaydı böyle olur muydu türünden böyle bir psikolojik çıkmaz oluyor.
Zaman zaman kendini atfediyor, sebeplerini zaman zaman karşıya atfediyor. Bazen kendini suçluyor, bazen çevresini, bazen eşini, eski eşini.
Aynen öyle. O yüzden de çoğu vakada aşağı yukarı 6 yılla 1 yıl arası sürebilen.
6 ay 1 yıl.
6 aya 1 yıla kadar uzayabilen yas reaksiyonuyla, yas süreciyle karşı karşıyayız. Bu en ortalamada bir yas süreci oluşuyor.
Yani hocam bu yas sürecini biraz açarsak.
Birkaç tane büyük psikoloji var orada. Bir tanesi başarısızlık.
Hı hı.
Ya beceremedik bu işi. Niye beceremedik? Niye hani bir genç yaşamım böyle oldu. Bu yıllarım böyle gitti. İşte şimdi bu noktaya geldim diye. Bir böyle başarısızlık hissi oluyor. İkinci, yeniden bir hayat kurmakla ilgili zorluklar var. Bir yalnızlık duygusu oluşuyor. Üç, sosyal çevreden bir statü kaybına düşüyorsunuz. Ne olursanız olun, boşanmış olmak bir statü kaybı oluyor. Sosyal çevre size daha bakış açınız değişiyor. Yani evli ve çocuklu algısı daha yüksek bir algı iken, işte boşanmış olmuş olmak daha düşük bir algıya sebep oluyor. Bunu önemsersiniz, önemsemezsiniz ama sosyal...
Ya da doğru yanlış.
Doğru veya yanlış ama sosyal gerçeklik böyle işler ve kişiler bunu tak diye hissetmeye başlar. Sosyal davranış denen şey biraz yapısal ve biraz da acımasız bir iştir. Kuralları vardır. Bütün dünyada böyle işler. Bir sosyal baskıyla aslında dünyanın her tarafında az veya çok kalırsınız. En şeyle hani beceremedi. O da ne yaptı ki böyle olmuştur. Evet. Türünden bir şey oluşur. Ha, bu kadar sert değildir. Giderek yumuşuyor bu. Ama az veya çok.
Ya bir 60'lı 70'li yıllar gibi değil.
Değil. Boşanmış değil. Olmak. Değil. Az veya çok bir sosyal şey olur. Demek ki bir niye böyle oldu? Başardım, başaramadım. Bir gözden geçirmenin getirdiği bir yas psikolojisi oluyordu. İkinci şey bir yalnızlık duygusu oluşuyor sonuçta. Bir birliktelik varken tek başınıza kalıyorsunuz. Üçüncü bir sosyal şey oluyor. Baskı veya sosyal statünüzde azalma oluyor. Dört, yani yeniden bir hayat kurmanız gerekiyor. Bu yeniden hayatı kurup kuramayacağınızın belirsizliği var.
Gelecek belirsizleşebiliyor. Dolayısıyla bazen umutsuzluk geleceğe yönelik.
Bir de boşanma sürecinin getirdiği travmatik süreçler oluyor. Onların psikolojisi. Ne gibi? Boşanmalar öyle temiz olmuyor. Çok azında hani iki neredeyse hani temiz denen şey olmuyor ya. Sadece kötülüğün bazen hatta çirkefliğin ne kadar olduğundan bahsedebiliriz. Az mı oluyor, çok mu oluyor?
Evet.
Boşanma süreci kolay bir şey de isterseniz anlaşmalı boşanın yani. Bu boşanma sürecinin zaten bu kadar düzgün ayrılabiliyorlarsa niye ayrılıyorlar?
Evet.
Nadir örnekleri olabilir. Ya bakın hayatta genellemeden kaçmak lazım.
Evet.
Her şeyin örnekleri olabilir. Yani teorik olarak diyelim ki boşanırken de birbirlerine çok adil davranmış, herkesin istediği olmuş, gönül iç ferahlığı içinde boşanmış. Yani boşanma olanların içinde %1 çift vardır. Onlara da niye boşandınız da denir bu işleri bu kadar iyi yapıyorsanız. Ama mümkündür teorik olarak. Evet. Ama çoğunlukla çok baskın şeyi boşanma süreci kişilerde öfke, kızgınlık, aldatılma, dürüstlük olmaması. Hem kendileri çünkü bir de savaşırlar. Hele bir de çekişmeliyse bir savaştan çıkmış olurlar. Aslında boşanma süreci bir savaştan çıkma sürecidir. Bir savaşın için boşanma süreci bir savaşın içinde olma. Boşanma sonrası da bir savaştan çıkma psikolojisi oluşturur. O yüzden de yorucu bir süreçtir.
Evet.
Üstelik çocuklar olduktan sonra da diğer ebeveyni de hayatınızdan atamazsınız, atmamanız gerekiyor. Bir yandan da bir çocuk varsa hele bir devam ettirmeniz gerekiyor bir ilişkiyi. Bu çünkü ana ilkemiz bizim çocuğun iki tarafa da ulaşabilir olması.
Evet. boşanma ve çocuk o meselesine geleceğiz ama biraz daha böyle hani bu bedensel ve ruhsal anlamdaki o etkileri üzerine mesela
şimdi
devam
psikolojik
edelim. Mesela hangi tür rahatsızlıklar çok sık görülüyor hocam sizin?
Bu psikolojik bir stresten dolayı. Önce psikolojik sonra bedenseli söyleyeyim. Şimdi aslında bu süreçler bir stres demektir.
Evet.
Beden uzun süreli stres altında kalıyor. Beden uzun süre stres altında kalırsa stresin psikolojik rahatsızlıkları açığa çıkarabildiğini biliyoruz. Bedenin bağışıklık sistemini baskılayarak bedensel hastalıkları açığa çıkarabildiğini biliyoruz. Boşanma süreci bir kronik stresse, geçimsizlik de aynı şekilde öyle. Bir stresse mesela depresyon oranları boşanma sonrasında artıyor. Yas reaksiyonu bir kısım insanda açık depresyona dönüyor. Anksiyete bozukluklarında bir artış
yani
oluyor. Kaygı bozukluklarında. Bazı insanlarda alkole yönelme oluyor. Alkol madde kullanım oranlarında artma oluyor. Belli bir süre.
Hı hı.
Sonra bu kişilerin çoğu bunu bir şekilde aslında toparlayabiliyorlar. Fiziksel hastalık ise beden uzun süreli stres altında olduğu için bağışıklık sistemi baskılanıyor. İşte diyelim ki kişilerde tansiyon gibi, deri döküntüleri, cilt hastalıkları gibi psikososyal somatik dediğimiz hastalıklarda, rahatsızlıklarda bir artma oluyor. Hani çok üzüldüğümüzde, çok sıkıldığımızda döküntülerimiz, ürtikerlerimiz, egzamalarımız olur ya.
Zona, egzama.
Egzama, tansiyonumuz çıkar, şekerimiz çıkar, bağırsak düzenimiz değişir. Bu türden stres altına kalmanın sebebi olan bir dizi rahatsızlık oluşur. Ama hani bunlar hayat boyu olacak şeyler değil.
Dönemsel
bir şey. Bunlar bir şekilde de toparlanabilir. Yani buna bir korkutma gerekçesi gibi kullanmıyoruz. Aslında hazırlık gibi. Biz boşanmış insanlara da olmuş bitmiş, hatta boşanması hayır olmuş insanlara da bunu anlatıyoruz. Yani çünkü sonuçta o stres süreci, bu baş etme süreci, yeniden uyum sağlama süreci böyle bir döneme şeye sebep oluyor. Sürece sebep oluyor.
Evet hocam.
Bir diğer şey ekonomik açıdan değişim. Direkt fakirleşme aslında. Genellikle en sık senaryo.
Neden hocam?
Basit. Diyelim ki şöyle düşünün. İki kişi çalışıyor ise. İkisinin getirisiyle bir ev yönetiliyor ise. İkisinin ayrılıyor. İki ayrı ev yönetiliyor. Geliriniz azaldı. Gideriniz arttı. Diyelim ki 100 lira siz alıyorsunuz. 100 lira eşiniz alıyor. Eve giren kaç lira?
200 lira. Bir ev, bir
masraf. Bir evde diyelim ki 75 liraya şey alıyorsa 200 lira alıyorsunuz, 75 lira gidiyor. Direkt şey yapalım, ayrıldınız, 100 lira biriniz alıyorsunuz, 100 lira biriniz alıyorsunuz. Evi şey yaptık, böldük ayrı ayrı. Bir evin gideri 50-75 lira oldu. Hadi azalmıyor aslında çünkü beraber o ortak yemek yapma düzen falan şeyi azaltıyor. Mesela öğrenciler bilir ya, Amerika'ya diyelim ki evliliğe mi gitsen daha az para harcarsın eşinle mi? Tek başına mı gitsen? Bilirler ki tek başına.
Tabii.
Niye? Çünkü tek başına yaşamak daha dışa bağımlıdır. Evin içinde diyelim ki kaynattığınız zaman daha ucuzdur, dışarıdan şey yaparsınız.
Şüphesiz.
Yani sonuçta ekonomik olarak gideriniz artıyor. Diyelim ki diğer senaryo, bir taraf çalışıyor, bir taraf ev hanımı. Veya tersi, kadın çalışıyor, erkek evde. 100 lira geliriniz var. 100 lirayla bir ev idare ediyorsunuz. Şimdi ayırdınız. Birinin 100 lira geliri var, diğerinin geliri yok. Nafaka verecek. 100 lirası olan kendine ait bir ev geçindirecek. Bir de nafakayı verecek. Eskiden nafaka alan ev bir evi geçindiriyordu. Şimdi sadece nafaka parasıyla 100 lira diyelim ki verilen 20 liralık nafakayla geçiniyor. Her senaryoda direkt fakirleşme.
Evet.
Amerikan istatistiklerinde boşanmanın fakirliği predikte etmesi net gösterilmiş bir bulgu.
Yani şöyle diyebiliriz, predikte derken boşananlar fakirleşiyor gibi,
evet,
bir şey var.
İstatistik ilişki var yani.
Evet.
Matematiksel bir ilişki var.
Evet.
Hesap da basit aslında.
Peki hocam, son zamanların şeyi var, çok popüler tartışmaları. Şimdi belki ona girmeyeceğiz ama bu ömür boyu nafaka tartışmaları var değil mi? Şu an son yıllarda, son dönemde bunlar tartışılıyor. Nafaka nasıl, ne kadar verilmeli, ömür boyu verilmeli mi diye. Tam da aslında bizim konuştuğumuz meseleler çerçevesinde.
Çünkü Feyzo'da yani boşanmalar artık adım adım da olsa ilerliyor ve bunun sosyal sonuçlarını daha fazla tartışacağız.
Arttıkça
tabii,
sosyal alana yansıması, psikolojilere yansıması da o şeyde artacak.
Tabii.
Doğru. Bir başka sonuçlar bakımından konuşursak, başka sonuçları var mı? Mesela çocuklardan bahsettiniz. Evet. Ben orada hani sonra alalım dedim.
Evet. Çocuklar direkt bu durumdan etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Şimdi eğer çok aslında aşağı yukarı mesela ben kendim danışanlarımı şöyle anlatıyorum. Eğer bir evlilik atmosferi hali çok kötü ise, yine spektrumal düşünmeyi seviyorum ya ben.
Evet.
Fena bir evlilikse bu. Ne demek? Ya evde her gün dövüş kavga var. Evde her gün gürültü patırtı var, dayak var. Bağırışmalar, çağrışmalar var. Ev nerede ne olacağı belli değil. Hem eşler arasında hem çocuğa yönelik bir eziyet hali var. Çocuk böyle atmosferde yaşıyorsa boşanmak onun lehine. Zaten bu tür çocuklar annelerinin, babalarının kulağına fısıldıyor. Ya niye boşanmıyorsun diye.
Ya da lehine olmasa da en azından ileride büyük yaralara neden olmaz diyelim.
Feyzullah bence lehine. Sen benden daha muhafazakarsın ama bence lehine.
Hmm.
Yani niye lehine? Disosyatif kimlik bozukluğunu düşün.
Şu anlamda söyledim hocam. Aleyhine değil de mesela hani şey diyoruz yani ya da insanlar şöyle düşünüyorlar ya, korkuyorlar ya hani boşanmak çocuğa şöyle yapar böyle yapar diye. O anlamda hani aleyhine şey değil yani sizin hani o anlamda çocuk korunmuş olur aslında.
Tabii. Çocuk böyle bir atmosferde, fena bir atmosferde çocuğun kalması, daha sonra zihin bölünmesi. Yani düşün. Baba anneyi fena halde dövüyor. Evde sürekli şiddet var. Boşanmıyor. Dışarıdan boşanamazsın diyorlar. Kadının boşanma gücü yok. Veya işte dinen bilmem ne diyor. O evlilik devam ediyor. Çocuk o fırtınanın, kasırganın, şiddet ortamının, zehirleyici ortamda yıllarca kalıyor. Sonra zihni bölünmüş. Öfkeler birikmiş. Bir halde bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun belirtilerinin olduğu bir ortamda bu fırtınadan çocuğu çıkarmak bence çok net şekilde çocuğun lehine.
Evet.
Ama diğer ucu söyleyelim. Anne baba kendi arasında problemli. Özellikle birbirlerine duygusal bağları az kalmış. Fakat öyle şiddet patırtıları, gürültüleri yok. İkisi de çocuğa düşkün. Ve ikisi de aslında çocuğa yansıtmıyor bunu. Hani mutfakta konuşuyorlar, yatak odasında konuşuyorlar. Çocuk bir şeyler sesse bile onun hayatı yolunda gidiyor. Birebir vakit geçiriyorlar. Görünürde bir beraber az da olsa etkinlik yapıyorlar. İki bebeğin çocukla vakit geçiriyor. Çocuk bir şeyler sesse bile fena halde sezmiyor. Böyle bir boşanma çocuğun aleyhine. Yani bak temel sorulardan bir tanesi şu. Boşanma kararı alırken çocuğu ne kadar dikkate alacağız?
Evet. Bu çok soruluyor hocam. Yani çocuk var ne yapacağım gibi bir
şey. Şimdi bazıları diyor ki aklı evvel şeyler. Boşanma kararı alırken çocuğa bakılmaz. Ne demek bakılmaz? Mala mülke bakıyorsun. Bilmem ne psikolojisine bakıyorsun. Şuna bakıyorsun. Çocuğa niye bakmıyorsun? Yani çocuğu devre dışı bırakmaya çalışan iki kişi arasında bir meseledir. Çocuk buna uyum sağlamak zorundadır. Var mı öyle bir şey? Boşanmış olmak çocuğun direkt psikolojisini etkileyen bir meseledir. O yüzden boşanma sürecinde çocuk da dikkate alınır. Ha şunu demiyorum. Çocuk esas alınır. Bütün karar bunun üzerinden verilir. Ne kadar yanlışsa. Kardeşim bir dakika, boşanma kararında çocuğu bir kenara bırak. Önce ikiniz birbirinizle mutlu musunuz?
Sen ne istiyorsun?
Sen ne istiyorsun? Bu düzeyde sadece karar ver. Sonra çocuğa bildir. Çocuğu pasif ve sabah katmadığın bir şey. Ulan evin malının nasıl bölgeceğine dikkat alıyorsun. Çocuğu dikkate almamak ne demek ya? Yani?
Evet.
Bu resmen bir öneri olarak sunulduğu için ben bunun bir aptalca öneri olduğu kanaatindeyim.
Evet, böyle ifratla tefrite kaçmamak lazım.
Ama eğer bir evlilik kararında temel meselenin illa çocuğa dayandırılması meselesinin olmadığında kabul ediyorum. Yani bunu temel şeyi çocuk üzerinden almamamız gerekiyor. Onu kabul ediyorum.
Evet.
Ama özellikle fena halde boşanırlarsa, kötü boşanırlarsa, çocuğu kavga içinde bırakırlarsa, çocuğu mücadele aracı yaparlarsa boşanma sürecinde, göreceksin görmeyeceksin, sana göstermem bu çocuğu.
Sana düşman edeceğim.
Sana bunu düşman edeceğim türünden bir şey olması, en fena şey bu.
Evet.
En fena şey bu. Çünkü çocuğun boşandıktan sonra da anne babaya ikisine birden ulaşabilir halde olması gerekiyor. Anne babanın çocuklarını yandaş edinip diğerine kışkırtması, göstermemesi, savaş halini oluşturmaması lazım. Ama çocuklar bazen bir tarafa bileti kesiyor.
Evet, çocuk bunu kendi yapabiliyor.
Çocuk bunu kendisi yapabiliyor. Bu durumda bile ebeveynlerin karşı taraf yüz kızartıcı, tehlikeli, zararlı bir şey yapmamışsa, o halde değilse, ebeveynlerin bunu engellemesi gerekiyor. Yani çocuğu bir nevi annesiyle babasıyla bağ kurması için aslında teşvik etmesi gerekiyor.
Evet hocam. Evet. Biraz da hani boşanmak sonuçta bir rehber metinlere ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz. Daha doğrusu rehberliğe ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz. Bir süreç meselesi olduğunu söylemiştiniz. Önemli olanın optimal bir karar vermek. Yani gerçekten boşanması gereken kişilerin boşanması. Ya aslında boşanmasalar bir şekilde bir yardımla düzelebilir denilen kişilerin evliliklerinde devam etmesi belki idare olan, ama dolayısıyla böyle rehber metinler, rehber insanlar, danışmanlıklar, eğitimler, bunlara ihtiyaç olduğunu söyledik. Siz de bununla ilgili kafa yoruyorsunuz ve çalışıyorsunuz biliyorum. Böyle size göre, hem literatürün ışığında size göre boşanmak karar sürecinin daha sağlıklı olması için gereken unsurlar nelerdir? Böyle bir özet yapmaya çalışsak, bugün böyle bir değinsek en azından, sonra geniş geniş konuşacağız ama.
Evet. Feyzullah, biliyorsun ben böyle karar alma süreçlerini seviyorum. Karar verme mekanizmalarını, aşamalarını, zihni bir disipline sokmayı, bir karar alma süreçlerini iyi hale getirmeyi seviyorum. Yani mesela bu evlilik öncesinde eş seçim meselesinde de yapmaya çalıştığım şey o. Karar alma düzeyini arttırmak, bilgeliği arttırmak. Yani bir daha doğru, daha yerinde karar verecek hale getirmek. Yani bunun mantığı her zaman daha basit. Diyelim ki bir ev almak istiyorsunuz. Ev, ilk defa hayatınızda ev alacaksınız. Ev piyasası ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız, bir ev nasıl alınır, fiyatları nasıldır, fiyat şeyini belirler, hangi kriterlere bakacaksınız, bunlarla ilgili beceriniz yok ise, muhtemelen ilk evinizde hatalı bir şey alma imkanını, ihtimaliniz artacaktır. Nasıl evet, burada bir beceri kazanmak mümkünse, hı hı, aslında diyelim ki eş seçimde de bir beceri kazanmak mümkündü. Hani bu hiçbir zaman böyle mutluğa binmek anlamına gelmiyordu. Şimdi aslında aynı şey. Yani daha bilgece karar vermek. Hadi daha yerinde karar vermek. Karar verme sürecini doğru hale getirmek. Yerli yerine getirmenin ben mümkün olduğu kanaatindeyim.
Tabii mutlak olmaz değil mi hocam? Mükemmel olmaz. Mutlak olmaz. Ama olmaz, ağırlıklı olmaz. Olarak doğru karar vermek bu işlerde de mümkün olabilir.
Mümkün olabilir. Ve bu bir beceri düzeyidir. Yani nasıl diyelim, bisiklet sürmeyi nasıl öğrenirse, insanlar spektrumal düşün. Bazı insanlar bisikletin üzerinde dans edecek kadar bisiklet sürer. Evet. Bazı insanlar hiç bisiklete binemez. Bazı insanlar değişik oranlarda bir bisiklet sürme tecrübesine sahip olur. Cinsellikte de öyledir. Mesela bazı insanlar cinsellikle ilgili bilgisi fazladır, bazı insanlar yoktur ortalama. Bunun gibi aslında geliştirme, insanın kendini geliştirebileceği meselelerden biri. Bence bir boşanma sürecinin sağlıklı olabilmesi için, karar sürecinin sağlıklı hale gelmesi için, optimize olması için en az 9 tane unsur içermesi gerekir.
Evet.
Yani biz bu karar sürecinde 9 tane soru sormamız lazım. 9 tane başlık arasında bir süreç yönetmemiz lazım. İstersen Feyzullah, ben sana bu 9 tane unsuru sayayım. Evet. Sonra da bunları tek tek açalım.
Açmaya çalışalım vakit el verdiği sürece.
Şimdi birincisi, boşanma sürecinde hem aklı hem duyguyu bir başka anlatımla, hem analiz hem sezgiyi birlikte kullanmamız lazım. Karar almada duyguların üzerine tamamen oturmak yanlış. Duyguları devre dışı bırakmak da yanlış.
Evet.
Duygu ile aklın, mantığın beraber olması. Hani hep böyle şey derler ya, duyguları bir kenara bırak. Hı. Yanlış öneri.
Evet.
duyguları baskın hale getirme. Sadece duygulardan ibaret olma.
Evet.
Aklı devre dışı bırakma dememek daha doğru.
Evet.
Daha doğru bir şey. Evet. İkisini eş zamanlı kullan. Hem akılsızca mantık düşün hem de duygularına birden bak.
Evet.
Tamam. Bu ikisini beraber kullanabilecek bir hale gelmek. Birinci şey bu. İki, kriz sırasında, evlilik krizi sırasında karar alma.
Evet.
Ne demek? Yani açacağız ama evliliklerin geçmişine böyle bir biz uzunlamasına çizgi çizdiğimizde aslında birçok yerde krizler oluyor. Sonra bu krizlerin atlatılması. Ekonomiler gibi. Bir yerde kriz oluyor, sonraki bir süreçte toparlıyor, gidiyor.
Evet.
Eğer siz sadece krizin olduğu bir anda karar alırsanız boşanmayı kolaylaştırmış olursunuz. Psikolojinin temel kuralıdır. Depresyonda büyük karar alma. Çok sıcak duyguların olduğu anlarda büyük kararlar alma.
Evet.
Bekle. Bir sürü şey var ama krizle üzerine binmiş. Başka bir şey. Ama tek başına diyelim ki bir şey yaşadınız. Bu giderilebilir, çözümlenebilir, yol bulunabilir bir şey. Siz bunun tam ortasındayken sert ve radikal bir karar aldınız. Yanlış. Üçüncü, ruhsal bir rahatsızlık döneminde de karar alma.
Özellikle depresyon
gibi. Özellikle depresyon gibi. Senin veya işinin depresyon gibi bir. Çünkü niye? Depresyon karamsar düşünceleri besliyor. Artık hangisi sizin sağlıklı kararınız, hangisi sizin depresyonunuz belli değil.
Evet.
Dördüncüsü, karar sürecinin zamanı meselesi. Yani tak diye karar almak yerine bir süreç tanımak gerekiyor. Boşanma kararı hayatınızı etkileyen bir mesele olduğu için en az 6 ay, 12 aylık bir süre oluştu. Mutlak değil bu süre ama bir karar alma süreci dediğimiz bir süreç işletmeniz gerekir.
Evet, hatta bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri var ya hocam, mesela bir kişiyi talak verdikten sonra erkek bir süre beklesin. Çünkü belki onu bir şeyle söylemiş olabilir. Bir süre beklesin. Hatta belli bir süre de veriyorlar ona alimler. Sonra yeniden eğer hala bu şeyinde devam ediyorsa, mesela bu da aşağı yukarı sizin bahsettiğiniz 6 ay ve 12 ay neredeyse aylık süreye tekabül ediyor. Hala kararlıysan ikincisini. Biraz daha bekle. Hala kararlıysan, olmadıysa sonra tekrar. O yüzden kendi aralarında da aileler tartışıyorlar ya, 3 kere üst üste bir anda söylemek mi, o da olur mu, yoksa işte biraz bekleyerek mi söylem, o zaman mı geçerli olur, hangisi diye tartışmalarda zaman zaman oluyor.
5. unsur, çocukların görüşlerinin de alınması. Mesela hani çok küçük çocuklar buna dahil değil tabii de.
Evet.
Hani 3-5 yaş, evet. 6 yaş değil.
Yaşlarına
de,
göre.
Daha konuşulabilecek yaştaki çocuklarda aslında böyle bir mesele, artık hani ufak bir mesele oldu, boşanmayı ayaküstü çocuklara iletmek yanlış. Hemen söyleyelim. Şimdi bizim evlilik terapilerinde bir sürü sık gördüğümüz meselelerden bir tanesine, eşlerden biri bir tane kavga ediyor, ben seninle boşanacağım diyor. Ya kaç kere söyledim bunu, bazen soruyorum.
Evliliklerin belki ilk gününden itibaren tüm kavgalarında.
30 kere söylemiş mesela, bazen sayı ve bir espri katıyorum. Kaç kere söyledim bunu? 30. Boşandın mı şimdiye kadar? Yok. 30 kere söyleyip de yapma, boşandığın, yapmadığın bir şeyi niye söylemeye devam ediyorsun?
Bazen de şöyle oluyor hocam, bilmiyorum siz de mutlaka rastlamışsınızdır. Kadın diyelim ya da erkek sürekli boşanma lafını ediyor. Hep böyle kavgalarda. Ama diğer taraf, genelde bu erkekler oluyor. Bir kere bu lafı ettikleri anda büyük bir hüzün, üzüntü ve çöküntü. Adam diyor ki ya sen diyor, bana kaç kere söyledin bunu? Ben bir şey kayla, bir sen ben söyleyince niye kayla aldın diye. O unutulmuyor bir de. Evet.
O yüzden gerçekten boşanacaksanız boşanma kelimesini telaffuz etmek lazım. Bir de çocuklarda da böyle ayaküstü ara bu 30 kere hani söyleyip de boşanmama değil. Gerçekten boşanmanın şeyindesiniz. Çocukların da bir kararını almakta fayda. Çok enteresan, çocuklar seziyor. Mesela hani böyle o kötü durumlardan dolayı ayrılması gereken durumlarda çocuklar enteresan bir şekilde boşanmayı destekliyor.
Evet.
Yani çocuklar da, ben bazen şeyde klinikte çok kulak kabartıyorum ona. Çocuklar da boşanın diyorsa burada sahiden bir şey var. Çünkü çok çocuklar kolay kolay bunu söylemiyor.
Evet. Evet.
söylemiyor. Söylüyorsa eğer bir şey var.
Evet.
Altıncısı, dış gözlemci değerlendirmesi alınması. Her zaman yapıp ettiklerimize dışarıdan bakan birilerinin olması iyi bir şeydir.
Belki tabiri caizse bir hakem, değil mi?
Evet, gözlemci, hakem, hakem daha çok gözlemci. Şimdi Feyzullah şeyde de, eş seçiminde de onu kullandık.
Hmm.
Ya bazen insan içine girdiği bir şeye tam yapamıyor. Dışarıdan bir gözün de akıllı, değerli, çok da olmaması lazım. Hani bunun çok olduğu zaman yol üzerinde ev yapanın mimarı çok olur şey oluyor ya.
Karışanı çok olur.
Karışanı çok olur. Karmaşaya yol açıyor.
Hı.
Benim ideal rakamım 3.
Hı.
3 tane gerçekten aklı başında olan kişiye, ya sence ne yapmalıyım, nasıl görünüyor, o biraz detayları, bilgileri vererek fikir almak.
Evet.
Bir dış gözlemci değerlendirmesi almak. 7. Mümkünse bir evlilik danışmanlığı alınması. Bu dış gözlemci, gündelik hayattan gözlemci. Terapi profesyonel. Önce dış gözlemci, sonra terapist. Terapistler kolay kolay hani boşanın riskli durumlarda söyleseler bile, hani bazen sessiz kalsalar bile, çoğunlukla ne yapacağınızı söylemiyorlar. Ama o süreç size olup bitenlerin ne anlama geldiğini anlamlamanıza, karar verme sürecinizin netleşmesine neden olabilir. 8.'si bir ayrı yaşama denemesi yapılması. Bak, bu ayrı yaşama denemesini bizim evlilik, mutlu evlilikleri geliştirmede normalde çiftlerin evi terk etmesini hiç desteklemediğimizi biliyorsun.
Evet.
Değil mi? Aranızda hatta yatak ayırmayı ve evi terk etmeyi iyi bulmuyoruz.
Evet.
Fakat böyle artık gerçekten de boşanmanın eşiğinde, başka bir şey yok yani, sona geldik artık, mahkemedeyiz aşamasında ise bir dönem ayrı yaşamak işe yarayabilir. Yani seçeneğimiz süreye gelmiş. Bir ara ayrı yaşayacağız da mı mahkemeye gideceğiz ona göre? Şimdi mi mahkemeye gideceğiz?
Evet.
Bu aşamada biraz ayrı yaşama şey. Geçen bir avukat arkadaşım güzel bir şey anlattı. İşte tanıdığı bir çift kendisine anlaşmalı boşanması için gelmişler. İkisini de uzun yıllar tanıyor. Avukatlar tanıdıklarını da alıyorlar. Bizim gibi olmuyor. İşte iki taraf şartlarını söylüyor. Bu pek şey yazıyor. İşte nafakası şeyden, verilecek imkanlardan filan. Tamam diyor. Bak diyor. Bir anlaştık mı? Anlaştık. Anlaşmalı şey. Şimdi diyor ben sizi biliyorum. Siz de beni sevdiğinizi ve saydığınızı iki taraf da biliyor diyor. Şimdi siz bu anlaşma böyle. 6 ay gidin. Bu şartlara göre yaşayın. Ne fark eder ki? Bak zaten alıyorsunuz.
Sadece imzayı atmadan
sadece böyle imza mahkemeye şey yapma. Söz 6 ay sonra işler bu şekilde devam ediyorsa ben sizi boşama şeyini yapayım. Çünkü anlaşmalı boşandınız mı çok hızlı oluyor bu işler.
Tabii. Tek celse diyorlar ya, tek celse de boşanma.
Kendisinin ifadesi 6 ay sonra kendisine hani sağ olasın mesajı geliyor. Eşler aynı. Birleşmişler. Hayatlarına devam ediyorlar. Bu aşamaya gelmiş bir şeyde deneme yapılabilir. Ama diyelim ki bu hangi durumda? Ya kurtulacağın adamdan şiddetli şey yapmışsın, zaten kurtulmayı, öyle bir durum için değil. Arada derede acaba aslında emin değilsin. Kendi başına yaşamak nasıl olacak bilmiyorsun. Böyle bir durumda denenebilir.
Evet. Yani son şey hamle olarak. Yani
son hamle olarak.
Simülasyon yani. Bakalım görelim boşandıktan sonra halimiz nice olacak. Benim halim nice olacak. Nasıl devam edeceğim gibi. Bu nasıl gelecek acaba son şeyde? Yoksa her tartışmada şey bir süre ayrı kalalım da.
O son derece yanlış bir öneri.
Evet, evet. Biraz böyle her ikimiz de bir düşünelim, bir ayrı kalalım. Belki ilişkiye iyi gelir. Bir tuzak galiba, değil mi hocam?
Tabii.
Bir tuzak.
Tabii, tuzak.
Çünkü gittikçe daha fazla duygusal olarak uzaklaşmaya başlayabilir insanlar.
Ama zaten o ayrı yaşama denemesinde bu avukat arkadaşımızın anlattığı şeyin olma olasılığı daha düşük.
Hı hı.
büyük oranda zaten hani ayrılmanın şeyi. Ama en azından belirli bir yüzde bunun kararının yanlış olduğunu düşünüyor ve değişiyor. Şimdi bunu nereden biliyoruz istatistiklerden? Belirli bir yüzde 12-13 mü? 15 mi? Oralarda. Boşandıktan sonra yeniden evleniyorlar.
Evet. Ve o %12'lik kısmı belki kurtarmış oluyor.
Tabii. Yani böyle bir fenomen kendiliğinden de oluyor zaten.
Evet.
Kendiliğinden de oluyor. Siz bu süreci hani böyle bir şey mümkün aslında.
Doğru.
Mümkün. Dokuzuncu son karar ise son kararının kişi tarafından alınması. Yani artık sizin adınıza aileniz, sizin adınıza başkaları değil, anneniz babanızın zoru veya şeyi değil, son noktayı kendi hür iradenizle kararı siz almanız lazım. Yani bir psikologdan, psikiyatr size ne yapmanızı söylemenizi beklememeniz gerekir. Annenizin babanızın istediği için bir şey yapmamanız gerekir. Kendi hür iradenizle son kararı, boşanmanın sorumluluğunu sizin alıp kararını sizin vermeniz ve hür iradenizin olup olmadığından emin olmanız gerekir.
Evet.
Bu 9 unsuru işleterek bir karar süreci almak en azından hatalı karar oranlarını azaltabileceğini, karar süreçlerini daha sağlıklı, daha optimize edebileceği kanaatindeyim.
Evet hocam. Bu 9 unsur önemli. Bunları daha fazla belki açmaya şu an vaktimiz yok ama bir sonraki belki programda hem bir özet hem de biraz daha derinlemesine bu meseleleri evet. konuşmak
bu
isterim aslında.
Bu 9 unsuru tek üzerine konuşabiliriz.
Daha, evet, tek tek biraz daha açabiliriz. Orada hani tüm yönleriyle, her bir maddeyi tüm yönleriyle ele alırsak belki soru işaretleri en aza inebilir. Dolayısıyla aslında bu tatsız meseleyi, boşanma meselesini konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor bir sonraki programda da. Tüm yönleriyle ele almaya çalışıyoruz çünkü diyoruz. Burada sonlandırabiliriz ama hocam bizim bir süredir aslında devam ettirdiğimiz çalışmamız mı diyelim, kampanyamız mı, projemiz mi, çocuklarla ilgili olan, dilerseniz onunla da ilgili tekrar bir hatırlatma yapalım. Çünkü devam ediyoruz biz
evet.
bu projede çalışmaya.
Projenin doğrusu yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizden bize destek geldi.
Geldi evet.
Geldi. Yaklaşık 100'e yakın bir anı böyle geldi. Yaklaşık 400 tane anıyı da psikolog arkadaşlarımız yüz yüze görüşmelerle topladılar. Biraz daha devam ediyor. Muhtemelen şöyle 600 anı civarında bir şeyle istediğimizi elde etmiş olacağız. O 600 anı bir derleyip toparlamaya yeterli. Kısınlıklı. Yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Çocuk yetiştirmede doğru ve yanlış uygulamalar gibi bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü doğru ve yanlış uygulamalar çıkarmanın değişik yolları var. İşte Dr. Spock gibi bir ideolojiden çıkabilirsiniz. Sonra büyük yanlışlar yapıyordu, hatırlıyor musun?
Evet.
İşte çocuklarla aranızda mesafe koyun, çocuklara naz kabul etmeyin. Bir nevi onları zayıf yıkılarsınız gibi. Böyle nereden çıkardın?
İşte kucağına almama,
evet. şey yapmama. Nereden çıkardın? Büyük bir ideoloji şeyden. Biz daha klinik deneyimden ve bir yönteme dayalı bir şey çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız şey şu, bize erişkin dönemde çocuklukları ile ilgili travmatik hayatlarını anlatan, bundan dolayı da travma olduğu nereden belli, bizim zihin bölünmesine sebep olan yaşantıları sıralıyoruz. Mesela işte diyelim ki bir çocuğu cezalandırmak amacıyla karanlık ve kapalı bir yere koymak. Biz bununla ilgili tekrar tekrar travmatik anılar dinliyoruz insanlardan. Ha, demek ki bu acayip bir yanlış. Bunun gibi böyle bir listeleme yapıyoruz. Bu kolay. Bu çünkü biz de klinisyen olduğumuz için bunlarla ilgili çok sayıda anı dinlediğimiz için bunları sınıflamak bizim için kolay bir şey. Fakat aynen mutlu evliliklerde olduğu gibi erişkin hayatta çocuklukta yaşadığı güzel şeyleri kimse bize gelip anlatmıyor. Niye anlatsınlar ki? Niye gelip bize para versinler?
Tabii.
Bizim onlara gitmemiz gerekiyor. İnsanlara şu soruyu sormamız gerekiyor. Çocukluk döneminde hatırladığınız olumlu anılar, özellikle başkalarıyla olan ilişkinizdeki olumlu anıları hatırlayıp bize yazabilir misiniz? Çünkü niye? Zihin özel olmayan şeyi kaydetmiyor. Siliyor daha doğrusu. Duygusal boyutu olmayan bir şeyi siliyor, hatırlamıyor. İster travmatik olsun, ister özel güzel bir yaşantı olsun, ancak onları kaydediyor.
Evet.
O yüzden herhangi birimiz, denesinler dinleyicilerimiz, oturup çocukluklarıyla ilgili böyle biraz video gibi canlı hatırlayabildikleri anılarını gözlerinin önüne getirsinler. Şunu görecekler: tatlı veya güçlü şekilde, tatlı veya fena halde acı anılar video gibi kaydediliyor. Canlı, sıcak akıllarına geliyor.
Evet.
Çünkü insan zihni kayda değer olmayanı kaydetmiyor. İşte bize bu pozitif anılarını yazarlarsa, halen çalışmamız bitmek üzere ama büyük oranda katkıya hala ihtiyacımız var. Yapacakları çok basit bir şey. Medaimyanikkliniği.com, medaimyanik benim ismim artık, klinik şeyini yazarsak web sayfasını açar açmaz bu çalışmanın formu çıkıyor. Çok basit bir şey. Kısa anılar şeklinde akıllarına gelen pozitif anıları yazmaları yeter. Negatif anıları istemiyoruz. Kimsenin kimliği, kimsenin isimlerini yazmaları gerekmiyor.
Evet.
Sadece bahsetmeleri yeterli.
İstedikleri uzunlukta.
Evet, istedikleri uzunlukta. Bunu yaparlarsa bize bir katkı sağlamış olurlar. Çünkü bunun sonucunda da bir rehber metin, bir kitap hazırlamayı evet. düşünüyoruz. Bir tarafında çocuklara kötü gelen şeyler, bir tarafta iyi gelen şeyler. Böylece anne babalık yaparken bir rehber oluşturmuş evet. olacağız. Üstelik bunu böyle kıvır zıvır meselelerden değil, daha ana meseleler üzerinden yapmış olacağız. Yani evet. bir esasında bunlara dikkat et. Diğerleri daha...
Diğerleri önemli değil o kadar.
Yani önemli değilse bile esas mesele değil.
Esas mesele değil yani bu anlamda. Hani çünkü bazen anne babalar fazlaca tedirgin olabiliyorlar. Tabii. Çocuğumu travmatize edeceğim Tabii. diye. O şaşırabiliyorlar. Ne yapacaklarını şaşırabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir rehber metine ihtiyaç olduğunu düşündük. Katkılarını bekliyoruz dinleyicilerimizin hala. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Evet, değerli dinleyenler, bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.
Hoşçakalın.